Size bomba gibi bir dedikodum var. İnanamayacaksınız neler olmuş ama aramızda kalsın. Bunları duyduğumuzda yeni, gizli, belki yasak bir bilgi öğreneceğimizin daha işaretini aldığımız anda zevk duymaya başlıyoruz. Beynimiz dedikoduyu neden ödül gibi algılar? Hangi yönleriyle psikolojik bir ihtiyaç dedikodu? Ne zaman yıkıcı bir silaha dönüşür? Ve başkaları hakkında söylediklerimiz bize kendimizle ilgili neler anlatır? Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bugünkü bölümü yine insan doğasına dair bir konuya ayırmak istedim. Neyi neden yapıyoruz? Davranışlarımız, tepkilerimiz, alışkanlıklarımız bize kendimiz hakkında ne söylüyor? Başından beri bu podcast'te yapmak istediğim tam olarak bu sorulara cevap aramak. Bugün de neden dedikodu yapıyoruz? Bunu anlamak üzere hazırladım bölümü. Başkaları hakkında konuşmak neden zevk verir? Bir insanın hayatı hakkında gizli bir şey öğrenmek, bir başkasının hayatını yargılamak, iman yoluyla bile olsa eleştirmek neden zevkli gelir bize? Dedikodu sosyal bağlarımızı güçlendiren bir iletişim biçimi olabilir mi? Hatta birini çekiştirirken grup içinde birbirimizle duygusal yakınlık kurmanın, dayanışma kurmanın yollarından biri mi bu? Evrimsel tarihimizde bize ne kazandırmış dedikodu? Eski çağlarda, kabile hayatında güven hissetmemizi, hayatta kalmamızı destekleyen nasıl bir işlevi olmuş? Neden bazı insanlar daha dedikoducu? Dedikoduyu hafif bir eğlenceden yıkıcı bir silaha dönüştüren ne? Hepimiz zaman zaman kendimizi başkaları hakkında konuşurken buluyoruz. Bazen masum bir merakla, bazen hiç de masum olmayan bir niyetle, ve kimi zaman yalnızca içimizi dökme ihtiyacıyla. Evet, bugün birçok yönüyle ele alacağım dedikodu meselesini. Özellikle dedikodunun psikolojik boyutunu. Ama önce gelin temelden başlayalım. Tam olarak nedir dedikodu yapmak? Çok kısaca tanımlayacak olursak bir kişi hakkında o kişi yokken konuşmak demek. Ama bununla sınırlı değil tabii, fazlası var. Bir başkası hakkında konuştuğumuz her durumda dedikodu yapmış olmuyoruz. Aradaki farkı belirleyen başlıca üç unsur: niyet, içerik ve duygusal ton. Bir kişi hakkında bir bilgi paylaşıyorsak, bir durumu aktarıyorsak buna dedikodu demek doğru olmaz. Mesela uzun zamandır işsizdi, yeni bir işe başlamış, çok memnun dediğimde bu dedikodu değil. Dedikodu da daha yargılayıcı, bazen alaycı, belki kötüleyen, açıktan açığa olmasa da ima yoluyla kötüleyen, hatta o kişinin özel hayatına dair gizli bir şeyi ifşa eden bir taraf var. Ya evet, nihayet iş bulmuş. Ben de anlamadım nasıl becerdi. Öncekinden kovulmuştu biliyorsun. Gibi konuşmaya başladığımda artık bilgi paylaşmanın ötesine geçiyorum. Kendi küçümseyici yorumum var içinde. Bir şeyler ima ediyorum. Başka bir niyetim var. Dedikoduyu bilgi paylaşmaktan ayıran bir diğer şey paylaşılan bilginin niteliği, gizli olması mesela. Birinin izni dışında onun mahremiyetini ihlal eden bir şey anlatmak, paylaşmak. Benden duymuş olmayın, bana da çok alakasız bir yerden geldi haber. Daha kimse bilmiyor ama boşanıyorlarmış mesela. O boşanmayla ilgili kötü bir yorumun bile olmayabilir ama pek de masumca değil, değil mi? Niyet, içerik ve duygusal ton demiştim. Paylaşılan bilgiyi dedikodu yapan psikolojik bir sınır var. Ve o sınırı belirleyen büyük ölçüde duygusal ton. Aynı cümleyi, aynı içerikle öyle bir tonla ifade ederim ki bilgi aktarımı olmaktan çıkar, başka bir şeye döner. Ya da birkaç kelime ekleyip küçümseyici bir ifade haline getirebilirim. Beden dili, yüz ifadesi bile duygusal tonu tamamen değiştirebilir. Biz dinleyici konumundayken karşımızdaki kişi konuştuğunda çoğu zaman dedikodu sinyalini kolaylıkla fark ederiz. Çünkü beynimiz başkalarıyla kurduğumuz iletişimdeki duygusal tonu okumakta çok usta. Yalnızca kelimeleri değil, kelime seçimlerini, ses tonunu, ima edilen duyguyu, yüzdeki mikro ifadeleri, kaş göz oyunları, göz devirmeler, yandan yana gülümsemeler, hepsini aynı anda algılayıp anlamlandırabiliyoruz. Böyle olağanüstü bir becerisi var beynimizin. Dediğim gibi benim bugün asıl yapmak istediğim dedikodunun psikolojik yönünü ele almak. Hem kendimizi hem başkalarını daha iyi anlamak için. O kadar sosyal varlıklarız ki zihnimizin büyük bir kısmı sosyal ilişkilerle, başkalarıyla meşgul. Kim ne yapmış, kim ne demiş, kime güvenilir, kime yakın durmalı, kime mesafeli olmalı. İnsan doğasına dair çok önemli ipuçlarına sahip dedikodu. Sadece ayıp bir davranış veya kötü bir alışkanlık, bunların çok ötesinde insani iletişimin temel yollarından biri. Diğer taraftan ister dedikodu yapan, ister dinleyen, paylaşan, köpürten taraf olalım, kendimizi anlamak için de bir fırsat. Başkaları hakkında neyi nasıl söylediğimiz, kendi değer yargılarımızı, bazen korkularımızı, arzularımızı, hayattaki motivasyonlarımızı bir ölçüde açığa çıkarıyor. Birinin davranışlarını ya da hayatını yargılarken farkında olmadan kendi sınırlarımızı, hatta ahlaki üstünlüğümüzü ilan etmiş olmuyor muyuz? O kötü, ben iyiyim. O yanlış, ben daha doğruyum. Öyleyse neden gerek duyuyoruz buna? Onaylanma isteği mi? Güç kazanma arzusu mu? Yoksa duygusal bir boşalma, rahatlama ihtiyacı mı bizi buna itiyor? Bu soruların her biri bize kendimizle ilgili bilgi taşıyor aslında. Hayatta hepimiz hem dedikodu yapan taraf olduk, hem dinleyen, paylaşan, hem de dedikodusu yapılan. Birileri de bizim dedikodumuzu yaptı, arkamızdan konuştu. İnsan hayatının değişmez gerçeği bu. Ben kimse hakkında kötü konuşmam, asla kimseyi çekiştirmem diyenler var. Belki samimiyetle söylüyorlar bunu. Bana inandırıcı, gerçekçi gelmiyor bu iddia. İnsanın sosyal ve duygusal doğasına ters. Ayrıca ben asla diye başlayan hemen her cümleye şüpheyle yaklaşıyorum. Kısacası insan olmanın, insan beyniyle yaşamanın doğal parçalarından biri dedikodu. Gelin önce işin zevk kısmından başlayalım. Neden zevk veriyor bize bu? Bir sohbet sırasında karşımızdaki kişi sana bomba bir dedikodum var dediğinde daha o anda neler olup bitiyor beynimizde? Ne öğrendim biliyor musun? İnanamayacaksın. Benden duymuş olma, aramızda kalsın. Birisi hakkında yeni bir bilgi, gizli bir bilgi, hatta bir başkasının özel hayatı gibi yasak sayılabilecek bir bilgi öğrenmek üzere olduğumuzu hissettiğimiz anda, bunun işaretini aldığımız anda daha bunun beklentisiyle zevk duymaya başlıyoruz. Beynimiz dedikoduyu bir ödül gibi algılıyor çünkü. Tıpkı çikolata yemek ya da hoşlandığın biriyle flört etmek gibi, beynin ödül merkezini harekete geçirip dopamin salgılamasına yol açıyor bu durum. İşte zevk duygusunu yaratan tam da bu. Peki ama neden? Bu zevk duygusunun ardında yatan ne? Birkaç sebebi var bunun. En temel konu evrimsel psikolojimizle ilgili. Beynimiz evrimleşirken hayatta kalmamıza avantaj sağlayan her şeyi bir ödül gibi tecrübe etmeyi öğrenmiş. Mesela yaşamak için enerjiye ihtiyacımız var. Enerji kaynağımız yiyecekler. Bu yüzden yemek yediğimizde zevk duyuyoruz. Çok susamışken kana kana su içtiğimizde rahatlıyoruz, mutlu hissediyoruz. Zevk veriyor bize su içmek. Benzer şekilde yeni bir şey öğrenmek, bilgi edinmek de hayatta kalmamıza avantaj sağlamış. Çünkü bilgi hem çevremizi anlamamıza yardımcı olmuş, hem potansiyel riskleri görüp tahmin yürütmemize, kendimizi korumaya yaramış. Ama yalnızca doğada hayatta kalmak için değil, sosyal ortamlarda kendimizi güvenceye almak için de kritik bir işlevi olmuş bunun. Dedikodu yoluyla bilgi edinmek de böyle. Dediğim gibi çok sosyal canlılarız. Tarih boyunca hep bir arada yaşamışız. Kabileler halinde evrimleşmişiz. Kim güvenilir, kim tehlikeli? Bu insanın bana zararı dokunur mu? Bir tehdit yaratır mı benim için? Ne bilmeliyim onun hakkında? Sosyal bilgi bu yüzden olağanüstü değerli olmuş insan beyni için. Bunu hep söylüyorum, hala ilkel beynimizle yaşıyoruz, ilkel dürtülerimizle yaşıyoruz. Birisi hakkında yeni bir şey, gizli bir şey öğreneceksek eğer, hemen merakla açıyoruz kulaklarımızı. Sana çok gizli bir şey söyleyeceğim onunla ilgili dediği zaman karşımızdaki kişi, hayır, yapma, Duymak istemiyorum, öğrenmek istemiyorum, ben dedikodu sevmiyorum diyor muyuz? Yoksa çoğu zaman dikkatimiz birden keskinleşiyor mu? Bakalım ne duyacağım, ne öğreneceğim diye. Merak ediyoruz ve neredeyse açlığa benzer bir duygu yaratıyor merak zihnimizde. İlkel beynimiz içgüdüsel olarak önemli gördüğü ve ödül saydığı şeylere karşı koymakta zorlanıyor. Dedikodu neden zevk verir diye sormuştuk ya, aslında yalnızca dinlemek değil, dedikodu yapan taraf olmak da bir tür ödül duygusu yaratabiliyor. Çok enteresan. Başkaları hakkında konuştuğumuzda beynimiz bunu sadece bilgi paylaşmak olarak değil, aynı zamanda bir çeşit sosyal başarı olarak da algılıyor. Sosyal bir statü kazandırabiliyor dedikodu yapmak. Bu da evrimsel psikolojimizin bir yansıması. Grup içinde kabul görmek, kabileye ait olmak üzere programlanmış insan beyninin statü kazanmak için yaptığı bir şey. Tarih boyunca hayatta kalmak için, eski çağların vahşi koşullarında hayatta kalabilmek için başkalarına ihtiyacımız vardı. Kabileden dışlanmak, bir başına kalmak ölüm demekti o zamanlar. Bugün bile bir arkadaş grubundan dışlandığımızda, aramız bozulduğunda, istenmediğimizde, herkesin davet edildiği yere çağrılmadığımızda mesela, duygusal bir acı hissedebiliyoruz. Fiziksel acıya benzer bir rahatsızlık yaratabiliyor bu bazen. İlkel beynimiz ciddi bir tehdit olarak algılıyor bu durumu. Dikkat et, hayati bir şeyi kaybetmek üzeresin, tehlikedesin diyor bize. Dönelim dedikodu meselesine. İşte tam bu nedenle bir grubun dikkatini çekmek, bilgi kaynağı olarak görülmek veya güvenilir bir haber taşıyıcısı rolünü üstlenmek insana kendini değerli hissettirebiliyor, güvende hissettirebiliyor. Bu his, ben bu grubun parçasıyım, bu grup için değerliyim, önemliyim hissi beynin ödül merkezini harekete geçiriyor ve yine dopamin salgılıyoruz. Bu yüzden dedikodu yapmak, onaylanma, ilgi görme, değerli hissetme arzusuyla beslenen bir davranış. Dedikoducu dediğimiz insanlar var, dedikodu yapmayı fazlaca seven. Onları anlamak için aydınlatıcı bir bilgi bu. Dedikoduculuk kişinin mizacıyla ilgili olabilir tabii. Bir iletişim yolu olarak öğrenilmiş bir davranış olabilir. Ama şunu hiç unutmayalım. O insana kazandırdığı bir şeyler var. Dedikodu yaparak bir şeyler elde etmiş. Belki duygusal, belki sosyal. Alışkanlık haline gelmiş her davranışta görüyoruz bunu. Kendi alışkanlıklarımızda da. En zararlı alışkanlıklar bile beynimiz için bir ihtiyacı karşılıyor. Bir şey kazandırıyor bize. Bir başka şey, birlikte dedikodu yaptığımızda, oturup birilerini konuştuğumuzda, çekiştirdiğimizde biz duygusunu güçlendirebiliyor bu. Bir gruba ait olmanın zevkini hissettiriyor. Bir tarafta biz varız, karşı tarafta hakkında konuştuğumuz öteki. Bu şekilde bir suç ortaklığı kuruyoruz, empati ve yakınlık yaratıyoruz aramızda. Bir de başkaları hakkında bilgi edinerek daha güçlü, daha kontrol sahibi hissedebiliyoruz kendimizi. Bir başkası hakkında konuşmak, onun niyetlerini, ilişkilerini, davranışlarını anlamlandırma biçimi olabiliyor. Şimdi gelelim dedikodunun daha karanlık yönüne. Yalnızca grup içinde statü kazanmak için değil, dedikodusu yapılan kişinin hayatı üzerinde iktidar kazanma amacıyla, manipüle etmek için, zarar vermek, zayıf düşürmek için de bir araç dedikodu. En başta niyet ve o niyeti yansıtan duygusal tondan bahsetmiştim. Birisi hakkında konuştuğumuzda neden yapıyoruz bunu? Niyetimiz ne? Bir şey bizi motive ediyor. Nedir o? Hakkında konuştuğumuz kişiyi başkalarının gözünde nasıl bir çerçeveye oturtmak istiyoruz? İtibar diye bir şey var değil mi hayatta? Sosyal sermayemiz itibar. Başkaları tarafından nasıl algılanıyoruz? Toplum içinde, bir topluluk içinde saygınlık, güvenilirlik düzeyimiz ne? Çünkü şöyle bir gerçek var, itibar sadece bizim davranışlarımızla değil, başkalarının bizim hakkımızdaki hikayeleriyle de şekilleniyor. Ve o hikayeler, başkalarının bizim hakkımızda anlattığı hikayeler, bizim kontrolümüz dışında. Biz nasıl biri olmak istediğimize karar verip o yönde davranabiliriz ama nasıl algılanacağımızın hiçbir garantisi yok. Birileri arkamızdan hiç beklemediğimiz şekilde konuşabilir, hikayeler uydurabilir, çok yanlış yansıtabilir bizi. Birinin dedikodusunu yaptığımızda o insanın itibarına ne yapmak istiyoruz? Kısacası dedikodu sadece bilgi değil, bir tür iktidar da üretme çabası. Şimdi gelelim dedikoduyu besleyen insan doğasının karanlık yönlerinden birine. Almanca'da Schadenfreude diye oldukça ilginç bir kavram var. İki Almanca kelimenin bileşimi bu. Schaden, zarar, acı, zarar görmek demek. Freude ise sevinç, mutluluk anlamına geliyor. Dolayısıyla Schadenfreude, başkasının yaşadığı talihsizlikten, başarısızlıktan, acıdan, uğradığı zarardan zevk almak. Bundan mutluluk duymak demek. Bir başkasının kötü durumda olduğunu görmek ve bundan mutluluk ve tatmin duymak. Aslında bu kavramı podcast'in bir başka bölümünde çok daha ayrıntılı olarak işlemek istiyorum ama dedikoduyla ilişkisini görmek için çok kısaca bakabiliriz. Ahlaken kulağa hiç de iyi gelmiyor değil mi bir başkasının talihsizliğine sevinmek? Oysa insan psikolojisinin derinlerinde yatan bazı eğilimleri açığa çıkaran bir kavram bu. Bir kere şöyle bir durum var, hepimiz kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyoruz. İnsan doğası kendi değerini başkalarının durumuyla tanımlama eğiliminde. Bu yüzden birinin başarısızlığı, kendi durumunu nispeten daha iyi görmeni, kendini daha iyi hissetmeni sağlayabiliyor. Özellikle de çok başarılı, şanslı, hayatında her şey yolunda, keyfi yerinde gördüğümüz insanların başına gelen kötülükler, aksilikler daha yoğun yaratabiliyor bu Schadenfreude duygusunu. Hatta o insanın başına gelen talihsizliği, adaletin sağlanması gibi yorumlayabiliyoruz. O insanın başarısını, iyiliğini kendi benlik algımıza bir tehdit olarak görmüşüz ve nihayet ona da kötü bir şey olmuş. Adalet yerini bulmuş. İnsan doğasının ne kadar rekabetçi olduğunu da unutmamak lazım. Evrimsel olarak hayatta kalmamızı sağlamış birbirimizle rekabet etmek. Dolayısıyla başkasının kaybı bilinç dışında ben kazandım hissi uyandırabiliyor. Schadenfreude'yi yaratan bir başka şey daha var. İyi ki bana olmadı, kötü piyango ona vurdu duygusu. Oh olsunla şükretmek arasında tuhaf bir başka karanlık bu. Tüm bunlar insan psikolojisinin dedikoduyu ve dedikodunun yarattığı zevki besleyen, ateşleyen yönleri. Kolektif bir Schadenfreude hissi yaratıyor dedikodu yapmak. Neredeyse bu duygunun sosyal versiyonu. Bunun en açıkça görüldüğü yerlerden biri magazin kültürü. Bir ünlünün bir skandala karışması, toplumdan tepki görmesi, rezil olması ve bunun magazin eğlencesi olarak tüketilmesinin sebebi bir bakıma o insanın başına gelen talihsizliğin yarattığı zevk ve tatmin hissi. Magazin ekonomisinin yakıtı Schadenfreude. İşin bu karanlık yönlerinden bahsetmemin sebebi dedikodu kötüdür, dedikodu yapmayalım gibi bir şey ima etmek değil. Öyle bir ahlaki üstünlük taslayacak durumda değilim. En başta şunu demiştim. Dedikoduyu kendi psikolojimizi anlamak için nasıl değerlendirebiliriz? Bize kendimiz hakkında ne öğretebilir dedikodu yapmanın zevki? Çünkü hepimizin hayatında, insan beyniyle yaşayan herkesin hayatında her çeşit duygu var. Duyguların hepsi var. En karanlık, en tuhaf, kulağa en çirkin gelen duygular dahil. Önemli olan tüm bunları birer veri kaynağı olarak görmek ve kendini daha iyi anlamaya çalışmak. Bu hayatta kim olmak istiyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Nasıl biri olmak beni mutlu eder? Bu çok önemli soruları cevaplayabileceğiz böylece. Dedikodu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Hayatın gerçeği bu. Ama o anlarda nasıl bir motivasyonla davranıyoruz? Niyetimiz ne? Hangi duygunun peşine düşerek yapıyoruz bunu? Birini çekiştirdiğimizde, kötülediğimizde hissetmeyi umduğumuz duygu ne? Dedikodu yapmak kendi içimizde hangi ihtiyacı karşılıyor? Hangi ihtiyaçları, hangi boşluğu? Ve o ihtiyaçları karşılamanın, dolayısıyla daha iyi, daha doyurucu bir hayat yaratmanın başka yolları var mı? Kısacası bu davranış bana kendimle ilgili ne söylüyor? Ne kadar gizemli, karmaşık, derin varlıklarız değil mi? Ne güzel bir şey insan olmak. Hem aydınlığıyla hem karanlığıyla, tüm zaafları, kusurları, erdemleri, meziyetleriyle insan beyniyle yaşamak bir mucize. İçimizdeki karanlığa açılan küçük bir pencere dedikodu. Ahlaki bir yanlışla sınırlı değil, bazen psikolojik bir ihtiyaç. İşte o pencereden karanlığa bakmak, bakmaya cesaret etmek, gerçekten istediğimiz aydınlığa yaklaşmanın belki de ilk adımı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.